İzmir Atatürk İlhak Kütüphanesi, Görmeyenler bölümünde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığında, CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Kitabın adı, Beyaz Gemi, Toprak Ana, Deve Gözü, İlk Öğretmenim. Yazarın adı soyadı Cengiz Aytmatov. Çeviren Mehmet Özgül. Basım yeri ve yılı Cem Yayın Evi, İstanbul 1990. Okuyan Ayşen Çetin. Ses kayıt teknisini Hatice Barın. İki masalı vardı onun. Biri kendisinindi, bu masalı kimse bilmezdi. Ötekini ise ona dedesi anlatmıştı. Sonra ikisi de yok olup gitti. Şimdi anlatacaklarımız bununla ilgilidir. 7 yaşını doldurmuş 8'ine basıyordu. Ona önce bir çanta aldılar. Bez astarlı deri bir çantaydı bu. Demir köprücük altından geçtikten sonra kilitlenen pırıl pırıl bir kilidi vardı. Çantanın içine ıvır zıvır şeyler konulması için bir cep bile dikilmişti. Basitti ama güzel bir çantaydı. Anlatacağımız olaylar belki de onun alınmasıyla başlar. Çantayı ona, dedesi kaptı kaçtısıyla satışa çıkan bir çerçiden almıştı. Çerçinin kaptı kaçtısı, dağlarda sürü besleyenlere öteberi satmak için gezerken, bazen Santaş Vadisi'ne, korucuların evlerinin bulunduğu bu orman kıyısına da uğrardı. Santaş Vadisi'nin dibinde topu topu üç aile otururdu. Bununla birlikte kaptı kaçtı bu ormancı ailelerine uğramadan geçmezdi. Üç evdeki bu tek oğlan çocuğu, çerçinin arabasını her zaman en önce görürdü. Kaptı kaçtığı görünce kapılara, pencerelere saldırarak, "Geliyor, kaptı kaçtılı satıcı geliyor!" diye bağırmaya başlardı. Ta Isık Göl'ün kıyısından beri gelip, dik yamaçlı Santaş Vadisi boyunca uzanan bir araba yolu geçerdi evlerinin arkasından. Ama taşlarla dolu, çukurlu tümsekli bir yoldu burası. Bu yolda gidip gelmek her baba yiğidin harcı değildi. Yol yalnız bir yerde, ırmak yatağından ayrılarak, Kara Dağı'nın boyundan aşar, çıplak sarp yamaçlardan kıvrıla kıvrıla dolandıktan sonra evlerin arkasından tekrar çukura inerdi. Kara Dağı çok yakındaydı. Çocuk yaz boyunca hemen hemen her gün dürbününü kaptığı gibi dağın eteklerine tırmanır, bir tepeden Isık Gölü seyrederdi. Buradan atlısı da, yayası da, yoldan geçen arabalısı da görünürdü. Sıcak bir yaz günüydü. Çocuk ırmak göletinde yüzerken yamaçtaki yoldan bir toz bulutunun kalktığını gördü. Torunu içinde yüzsün diye ırmağın kıyısındaki sığlık bir yeri taşlarla çevirerek bu göleti ona dedesi yapıvermişti. Gölet olmasa oğlancağız suda sürüklenerek belki de çoktan öbür dünyayı boylardı. Ninenin söylediği gibi ırmak onu Isık Göl'e götürene dek yalnız kemikleri kalır, yolda balıklara, çeşitli su yaratıklarına yem olurdu. Sonra onu arayacak, arkasından dövünecek kimsesi de kalmamıştı. Arayanı soranı olmadığına göre ikide bir suya girmesinin ne gereği vardı? Neyse ki o zamana değin böyle bir şey olmamıştı. Olsa bile kim bilir nine dahi onu kurtarmak için paçaları sıvamazdı. Ninenin bir akrabası olsaydı, hadi gene neyse. Evet, nine oğlanın başkasının çocuğu olduğunu söylüyordu. Yedirseler de, içirseler de başkasının çocuğuydu o. Peki, ya oğlan başkasının çocuğu olmak istemiyorsa? Evde bir yabancı vardı. Ama yabancı olan o değil, ninenin kendisiydi. Neyse, bu konuya sonra geleceğiz. Dedenin yaptığı gölet de o zamana kalsın. İşte o yaz günü, kaptı kaçtı yolu aşıp geliyordu. Arkasından da bir toz bulutu kıvrılmaktaydı. Oğlancık sanki kendisine bir çanta alınacağı içine doğmuş gibi arabayı görür görmez çılgınca sevindi. Hemen sudan çıkarak pantolonunu incecik bacaklarına geçirdi, kurutmaya fırsat bulamadan soğuk suyun verdiği morartı bile geçmeden evlere doğru koştu. Bütün amacı arabanın geldiği haberini evlere herkesten önce ulaştırmaktı. Budur çalıların üstünden atlayarak, üzerinden aşamadığı kayaların yanından dolaşarak deli gibi koşuyordu. Ne yüksek otlar ne de iri kayalar onu yolundan alıkoyamazdı. Oysa çocuk bunların hiç de rastgele şeyler olmadığını biliyordu. Ona küsebilirler, hatta isteseler ayaklarına çelme bile takarlardı. Yatan devenin yanından geçerken, "Kaptı kaçtığı satıcı geliyor, seninle sonra görüşürüz," diye laf attı. Boğazına kadar toprağa gömülmüş, kızıl bir kayaya kamburundan dolayı yatan deve adını vermişti. Bu kayanın yanından geçerken, dedesi güdük kuyruklu atını okşadığı gibi, o da devesinin hörgücünü okşardı. Fakat bu sefer, "Şimdi benim çok işim var, seninle sonra görüşürüz," dercesine elini üstün körü sürdü geçti. Aklı karalı, eğer adını verdiği alacalı bir kayası daha vardı. Ata biner gibi üstüne çıkar otururdu. Yer yer rengini atmış boz bir kayaya da kurt adını vermişti. Kurtun kalın bir boynu, iri kafası vardı. Bu kayaya sine sine yaklaşır, vuracakmış gibi nişan alırdı. Oğlan en çok ırmak kıyısındaki altı oyuk, kocaman kayayı severdi. İriliğinden dolayı tank adını vermişti bu kayaya. Sanki her an ırmağa dalarak suları yarıp geçecekmiş gibi dururdu orada. Sinemada da öyle, tanklar birden suya dalarak geçerlerdi. Çocukcağız o denli az film görmüştü ki bütün gördüklerini bir bir anımsıyordu. Dedesi bazen onu Karaıl Dağı'nın ötesindeki köyün kooperatif sinemasına götürürdü. Filmlerde tankı tanıdıktan sonra ırmak kıyısındaki tank da gelip oraya oturuvermişti. Daha başka bir sürü kayası vardı çocuğun. Bunların kimisi iyiydi, kimisi kötü, hatta akılları, aptalları bile vardı. Bitkilerin arasında da her türlüsü bulunuyordu. Sevimlisini mi ararsınız? Cesurunu, korkağını, öfkelisini mi? Dikenli siyeç baş düşmanıydı söz gelişi. Gidip geldikçe çocuk günde en azından 10 kez dalını budağını koparırdı. Fakat sonu gelmez bir savaştı bu. Çünkü siyeç bir yandan budanırken, bir yandan da dal budaksalar çoğalır. Tarla sarmaşıkları öyle miydi ya? Hiçbir yararları yoktu ama akıllıydılar, neşeliydiler. Sabahleyin güneşi büyük bir sevinçle karşılardı. Oysa öteki bitkiler için akşam da birdi, sabah da. Güneş doğup da sıcaklığını yaymaya başlayınca, sarmaşıklar gözlerini açarak gülümserlerdi. Önce gözlerinden birini açarlardı, sonra ötekini. Sonra bütün çiçek dürümleri peş peşe açılırlardı. Ne de çok renkleri olurdu. Beyazları mı dersiniz, açık mavileri mi, morları mı, alacalıları mı? İnsan sabahleyin kalkınca sessizce yanlarında otursa, sarmaşıkların fısıldaştıklarını bile işitebilirdi. Karıncalar dahi bilirlerdi bunu. Sabah sabah sarmaşık kollarına tırmanırlar, güneşe karşı gözlerini kısarak bakarlarken çiçeklerin fısıldaşmalarını dinlerlerdi. Kim bilir, belki de düşlerini anlatırlardı çiçekler birbirlerine. Gündüzleyin, en çok da öğleyin, çocuk dalbudak salmış şıralcınlar arasına girmeyi pek severdi. Şıralcınlar çiçeksiz, boylu çalılardı. Sonra çok da güzel kokarlardı. Hep başka bitkilerden uzakta, küme küme adalar halinde biterlerdi. Çocuğun yakın dostuydular. Birisine küsüp de içinden ağlamak geldiği zamanlar, kimseler görmesin diye gider, şıralcınlar arasına gizlenirdi. Ne de güzel kokardı şıralcın yaprakları. Tıpkı çam ormanında sanırdı kendisini. Çocuğun orada içi ısınır, tüm acıları dinerdi. Dalları göğü örtmezdi şıralcınların. Çocuk önce gözyaşlarından hiçbir şey görmezken, sonra tepesindeki bulutları seyre koyulurdu. Nelere nelere benzetmezdi ki bulutları? Bulutlar çocuğun canının sıkıldığı zamanlar, uzaklara, çok uzaklara kaçarak, geri dönmemek, ağlasalar sızlasalar da kimsenin eline geçmemek istediğini anlarlardı. Ama kaçıp gitmesini istemezlerdi onun. Orada kalsın, kendilerini sessizce seyretsin diye biçimden biçime girerlerdi. İnsan bulutlara baktıkça onları dilediği biçime sokar, değişken şekillerden dilediği şeyi düşünebilirdi. Yeter ki insan neyi görmek istediğini bilsin. Şıralcın dallarının arası kuytudur. Gökyüzü rahatça görülebilir. İnsanın içine ılgıt ılgıt çam kokuları dolduran şıralcınlar böyle bitkilerdir işte. Çocuğun otlar konusunda bilmediği yok gibiydi. Düzlükteki gümüş renkli püskül çayırlarına bayılırdı. Kımıl kımıl oynardı püskül çayırları. İpeksi, yumuşak püskülleri sanki rüzgarsız edemezdi. Azıcık bir rüzgar esmeye görsün. Hemen esinti yönünden öteye yatarlardı. ama hep birden, sanki komut almışlar gibi düzlük boyunca yerlere eğilirlerdi. Hele yağmur yağmasın, fırtına çıkmasın, zavallı çayırlar ne yapacaklarını bilemezlerdi. Sağa sola savrulurlar, başlarını yerden yere vururlardı. O sırada ayakları olsa çok çok uzaklara giderlerdi herhalde. Ama aslında numaraydı bütün bunlar. Fırtına diner dinmez püsküllerini gene dikleştirirler, esintiye karşı gene kımıldanmaya başlarlardı. Hiçbir arkadaşı olmayan çocuk, bütün vaktini çevresini kuşatan bu kurnazlık nedir bilmeyen nesneler arasında geçirirdi. Çocuğu bunların arasından çekip çıkaran tek şey çerçinin kaptı kaçtısıydı. Arabayı görür görmez her şeyi bırakıp koşmaya başlardı. Neler neler yoktu ki bu kaptı kaçtı da, onun içindekileri ne kayalara ne de otlara değişirdi. Oğlan evlere vardığı zaman çerçinin arabası da öbür yönden iyice yaklaşmıştı. Üç evin yüzü de ırmağa dönüktü. Evlerin avluları ise yumuşak bir eğimle suyun kıyısına değin inerdi. Irmağın öteki yakasında dağlara doğru yükselen ormanların başladığı dik bir yar bulunduğundan orman yolu bu yakadan hemen evlerin arkasından geçmekteydi. Oğlan koşup haber vermese çerçinin geldiğini kimse anlamayacaktı. O saatte evlerde tek erkek yoktu. Hepsi sabahtan çıkmışlardı. Kadınlar ise ev işleriyle uğraşıyorlardı. Çocuk ardına kadar açık kapılara atıldı. Kaptı kaçtı geldi. Çerçinin kaptı kaçtısı geldi. Kadınlar bir telaştır aldı. Gizledikleri paralarını bulmak için koşuştular. Parasını bulan arabaya seyirtiyordu. Nine bile övmeye başladı oğlanı. Aman ne de gözü açık. Cin gibi oğlan maşallah. Sanki kaptı kaçtıyı oraya kendisi getirmiş gibi koltukları kabardı çocuğun. Haberi ilkin o yetiştirdiği, herkesle birlikte avluya koştuğu, kapısı açık arabanın arkasında ötekilerle birlikte itişip kakıştığı için sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu. Oysa kadınlar onu çoktan unutmuşlar, kendi işlerine dalmışlardı. Arabada öylesine çok çeşitli mal vardı ki hangisine bakacaklarını şaşırıyorlardı. Kadınlar topu topu üç kişiydi. Birisi oğlanın ninesi, ötekisi üç evin en önemli erkeği olan korucu Orozkul'un karısı Bekey teyze, üçüncüsü ise Orozkul'un yardımcısı Seyit Ahmet'in karısı Gülcemal'di. Gencecik bir gelin olan Gülcemal'in kucağında bir bebek vardı. Fakat üç kadın arabaya öyle bir saldırış saldırmışlardı ki, mallarının bir anda allak bullak edildiğini gören satıcı, onlara daha dikkatli, düzenli olmalarını söylemek zorunda kaldı. Ne var ki, adamın sözleri kadınların bir kulağından girip ötekinden çıktı. Sanki hepsini alacaklarmış gibi önlerine yığdıkları öteberi önce seçildi, sonra seçilenler de geriye verilmeye başlandı. Beğenilenler bir yana konuluyor, üzerlerinde ölçülüyor, aynı malın fiyatı üst üste 10 kez soruluyor, sonu gelmez pazarlığa girişiliyor, sonunda birisi beğenilmediği, öteki pahalı olduğu için gene alındıkları yere atılıyordu. Çocuk kenarda kala kalmıştı. Canı bir hayli sıkkındı. Bütün umutları suya düşmüş, dağda kaptı kaçtığı görünce duyduğu delice sevinç kursağında kalmıştı. Bir yığın ıvır zıvırla dolu, olağan bir arabaydı önündeki şimdi. Çerçinin suratı asıldıkça asıldı. Kadınlar hiçbir şey alacağı benzemiyordu. Ne diye dere tepe aşarak bu denli uzak bir yere gelmişti? Tam düşündüğü gibi de çıktı. Kadınların ilk heyecanı geçmişti. Biraz da yorularak arabanın kapısından geriye çekildiler. Belki birbirine karşı, belki de satıcıdan utandıkları için kendilerini haklı çıkarmaya başladılar. Nine en başta parasının olmadığını söyledi. Para olmayınca da bir şey alınmazdı ki. Bekey teyze kocasına danışmadan büyük alışveriş yapamazdı. Dünyanın en mutsuz kadınıydı Bekey teyze. Çünkü çocuğu olmuyordu. Orozkul içip içip dövüyordu karısını. Zavallı kızının durumunu gören dedenin yüreği parçalanıyordu. Gene de Bekey teyze ufak tefek bazı şeyler ve 2 şişede vodka aldı. Oysa bundan zarar görecek olan gene kendisiydi. Nine dayanamadı, satıcının işitemeyeceği denli alçak bir sesle "Belayı başına kendin satın alıyorsun" diye çıkıştı. "Ne yapayım ben de biliyorum." Nine'nin öfkesi iyice kabardı. Sesini daha da alçaltarak "Aptalın birisin sen" dedi. Satıcı orada olmasa Bekey teyze ondan bir hayli azar işitirdi. Bir de ağzı bozuktu ki ninenin. Taze gelin Gülcemal kendini iyi kurtardı. Kocası Seyit Ahmet'in yakında kente gideceğini, orada paraya gereksinmesi olacağı için tek metelik harcayamayacağını bildirdi çerçiye. İşte böylece kadınlar büyük bir telaşla kaptı kaçtının çevresinde toplanmışlar, çerçinin deyişiyle iki kuruşluk öteberi almışlar, sonra da evlerine dağılmışlardı. Ticaret bu muydu sanki? Kadınların peşinden yere tüküren satıcı, dağılan malları topladıktan sonra arabasını atladığı gibi buradan uzaklaşmak niyetiyle işe koyuldu. Tam o sırada oğlan ilişti gözüne. Ne o kepçe kulak, sen de mi alışveriş yapacaksın? Hadi elini çabuk tut, yoksa kapatıyorum dükkanı. Paran var mı? Satıcı bu soruyu laf olsun diye sormuştu. Çocuk gerçekten kepçe kulaklıydı. İnce bir boynu, tosta parlak, kocaman bir kafası vardı. Satıcının sorusu üzerine ciddi ciddi başını sallayarak, ''Hayır amca, param yok.'' dedi. ''Ben de var sanıyorum. Bilirim, burada hepiniz zenginsiniz. Ama zenginliğinizi açığa vurmazsınız. Hadi bak bakalım cebine. Param vardır belki.'' Çocuk aynı ciddi yüz ve içtenlikle, ''Yok be amca.'' diyerek delik cebini ters yüz etti. Öteki cebi dikilmişti. ''Demek sağda solda düşürdüm paranı. Hadi koşturduğun yerlere git de topla.'' İkisi de sustular bir süre. Sen kimin oğlusun bakayım? İhtiyar mamunun mu? Oğlan yanıt olarak başını salladı. Torunu mu oluyorsun onun? Hı. Oğlan gene başını salladı. Annen nerede senin? Çocuk karşılık vermedi. Bu konuda konuşmak istemiyordu. Annen nerede olduğunu hiç haber vermiyor mu? Tanımıyor musun onu sen? Hayır. Ya babanı? Onu da mı tanımıyorsun? Çocuk sesini çıkarmadı. Bunun üzerine satıcı şaka yolu takıldı. Sen de hiçbirini tanımıyorsun be oğlum. Peki öyle olsun. Al bakalım şunu. Bir avuç şeker verdi çocuğa. Hadi güle güle. Çocuk almaya utanıyordu. Hadi al da yolumdan alıkoyma beni, geç kaldım. Çocuk şekerleri delik cebine koydu. Arabanın peşinden koşarak uğurlamak niyetiyle beklemeye başladı. Bu arada kıllı, tembel bir köpek olan Balteki de çağırmıştı yanına. Orozkul'un bu zağırı beslemeleri için bir sebep görmediğinden hep öldürmek isterdi. Dede ise evlerde bir çoban köpeği bulunmasını ister, çoban köpeği gelir gelmez Balteki götürüp bir yere bırakacağını söylerdi. Baltekin gerçekten yaptığı bir iş yoktu. Karnı tokken yatar uyur, açken bir şeyler atsınlar diye tanışa da yabancıya da kuyruk sallardı. Baltek böyle bir köpekti işte. Ancak canı pek sıkıldığında arabaların peşinden seyirtirdi. Ama öyle uzaklara dek değil. Bir süre koşturduktan sonra hemen döner eve girerdi. Hiç güvenilmezdi bu hayvana. Oğlan gene de kaptı kaçtının arkasından Baltek'le birlikte koşmayı yeğledi. Baltek ne de olsa bir köpekti. Köpek gelince çerçeğe göstermeden şekerin birini yere attı. Bak dedi, çok koşacağız ha. Baltek gene şeker verilmesi isteğiyle kuyruğunu salladı, inledi. Yalnız çocuk daha fazla verecek değildi. En azından gücenebilirdi adam. Bir avuç dolusu şekeri köpeğe atsın diye vermemişti ona. Tam o sırada dedesi çıka geldi. Dede kovanlıktan geliyordu. Evlerinin önünde olup bitenler görülmezdi kovanlıktan. Ne iyi etmiş de daha kaptı kaçtılı çerçi gitmeden yetişebilmişti. Yoksa o güzelim çanta alınmayacaktı çocuğa. O gün şansı iyi sayılırdı. Çevrenin yaşlı kişilerinin hamarat mumun diye adlandırdıkları dedeyi herkes tanırdı. Onun da çevrede tanımadığı yok gibiydi. Dede bu adı bildik bilmedik herkese güler yüz göstermesinden, herkesin işine koşup herkese yardım etmesinden dolayı almıştı. Bununla birlikte adamcağızın yardımseverliğinin değerini anlayan yoktu. Hani bedava altın dağıtsalar onun da değeri kalmaz ya, onun gibi bir şey işte. Adama, o yaştakilere gösterilen saygıyı bile çok görüyorlar. Sanki yaşıtlarından biriymiş gibi davranıyorlardı. Bu soyunun eski pirlerinden biri adına verilen şölende kurbanı mumun keser, hatırı sayılır konukları mumun karşılar, onların atlarından inmelerine yardım eder, ikramda bulunur, gerekirse odun kırar, su taşırdı. Mumunun kendisi de bu soyundandı. Bu oymayından gelmekle övünür, ölenleri anma şölenlerinden hiç eksik olmazdı. Daha neler neler istenmezdi ki mumundan. Ama o her buyurulan işe koşar, hiçbirine hayır demezdi. Köylerine doluşan bir yığın konuğu ağırlamakla görevli taze gelinler mumunun işe sarılışını gördükçe şu hamar Atmam'ın yardımımıza koşmasa halimiz nice olurdu derlerdi. Torununu da yanına alarak ta uzaklardan şölene gelen bu buğu yaşlısına işte böyle ayak işlerine koşmak, başkalarını ağırlamak düşerdi. Onun yerine bir başkası olsa hırsından kendi kendini yerdi muhakkak. Oysa Mumu'nun bunları aldırdığı bile yoktu. Yaşlı Mumu'nun konukları ağırlamak için parçalanmasına alışılmıştı. İşte bu yüzden Hamarat Mumu'nun demişlerdi ona. Hamarat Mumu'nun olmasından ise gene kendisi suçluydu. Köyün delikanlıları dururken ölen kişinin evindeki kadınların yardımına neden hep onun koştuğunu soran yabancılara Mumu'nun kardeşim olur rahmetli derdi. Bütün buğuluları kardeşi sayardı. Oysa ölenler en azından ötekileri de kardeşiydi. Onun yemeğinde ben koşturmayayım da kim koştursun? Biz buğullar böyle günler için yaratıldık. Soyundan geldiğimiz boynuzlu geyik ana yaşayanlarımız için de ölenlerimiz için de dostluk istemedi mi bizden? Hamarat Mamun böyle bir insandı işte. Yaşlısı da genci de sen diyerek konuşurdu onunla. Gücenmediği için takılırlar, alınmadığı için adam yerine koymazlardı. Boşu boşuna dememişler, kendini saydırmasını bilmeyeni adam yerine koymazlar diye. Kendini saydırmasını bilmezdi Mamun. Mamun'un 10 parmağında 10 hüner vardı. Saraçlık, dülgerlik yapar, güzel ot semayı yağardı. Gençlik günlerinde kooperatif çiftliğinde yaptığı yığınları kış gelince açmaya kıyamazdı insan. Yağmur bu yığınlardan kas sırtından kayar gibi kayar, kar sanki evlerin çatısına yağar gibi örterdi yığınları. Savaşta usta er olarak Magnitogorsk'ta fabrika yapımında çalışmış, yüksek verim ödülü almıştı. Askerliğini bitirince orman kıyısındaki evleri yaparak orman kesim işiyle uğraşmaya başladı. Her ne kadar bu işte yardımcı olarak görünüyorsa da tomrukların taşınmasını o bakar, güveyi Orozkul ile şurada burada arkadaşlarıyla vakit geçirirdi. Ama asıl sorumlu Orozkul olduğundan orman yöneticileri denetime geldikleri zaman ormanı Orozkul gezdirir, av partilerini o düzenlerdi. Hayvanların, arıların bakımı ise Mamun'un işiydi. Bütün ömrü sabahtan akşama dek iş güçle uğraşmakla geçtiği halde gene de kendisini saydırmasını öğrenememişti zavallıcık. Hoş, Mamun'un hiç de saygıdeğer bir aksakal görünüşü yoktu. Ne büyüklük taslar, ne sert çıkar, ne de ağırbaşlı davranırdı. Yüzüne bakar bakmaz ne denli iyi yürekli bir insan olduğunu anlardınız. Kimi insanların gözünde kötü bir şeydi bu. Çünkü böylelerine iyi olma, kötü ol, iyilik yapan kötülük bulur öğüdü verilirdi. İyi yürekli bir insan olması Mumu'nun talihsizliğiydi. Bumburuşuk yüzünde gülümseme hiç eksik olmaz, insanın yüzüne sevgiyle bakardı. Sanki bu bakışıyla, nasıl bir şey mi istiyorsunuz benden? Hadi çekinme, ne istersen iste, hepsini yapmaya hazırım der gibiydi. Kıkırdaksız gibi görünen yumuşak basık bir burnu vardı. Boyu ise kısacıktı. Atik hareketleriyle daha çok bir delikanlıya benzerdi. Adamcağızın sakalı bile çıkmamıştı. Köseydi. Sakal yerine yüzünün şurasında burasında birkaç kızıl kıl görünüyordu. Hani insan gümüş özengili Yavuz atı üzerine kurulmuş, kürklü, kalpaklı, sakalı göğsünü örten, peygamber görünüşlü bir ihtiyar görse İçinden selam vermek, önünde saygıyla eğilmek gelir. Ama Mamun öyle miydi ya? Adı üstünde Hamarat Mamun demişlerdi ona. Belki onun tek üstünlüğü, başkalarının gözünde küçük düşmekten korkmaması, başkalarının ne diyeceğini aldırmamasıydı. Ne oturuşu, ne konuşması, ne yanıt verişi, ne gülümsemesi, ne şusu, ne busu kimseye benzemezdi o. Kendisi de bilirdi ki, bu bakımdan çok seyrek rastlanan mutlu kişilerden biriydi. İnsanlar hastalıklarından çok kendilerini olduklarından büyük gösterme hevesinden, doymak bilmez yükselme hırsından dolayı öbür dünyayı boylarlar. Kim daha zeki, daha önemli, daha güzel, üstelik daha görkemli, haksever, çalışkan olarak tanınmak istemez? Oysa Mamun hiç de öyle değildi. Davranışları tuhaf olduğu için herkes de ona tuhaf davranırdı. Ama bir şeye çok güvenirdi Mamun. eskilerden birini anmak için verilecek şölenin hazırlayıcılarından biri olarak çağrılmaması onu derinden yaralardı. Ancak onun asıl gücenikliği fikrinin alınmamasından değil, büyüklerine karşı borcunu ödeyememekten ileri gelirdi. Çünkü şölen hazırlık toplantılarında hiç sesini çıkarmadan bir köşede kendi başına oturmak zorunda kalırdı. Gene de içini kemiren dertleri, geceleri sessiz gözyaşı döktüğü tasaları vardı Mumu'nun. Ama başkaları bunun farkında bile değillerdi. Yalnızca ev halkı bilirdi. Mumu torununu satıcının yanında görünce çocuğun o anda bir şeylere kırıldığını anladı. Satıcı her ne kadar yabancı sayılırsa da Mumu'nun atından atladığı gibi iki elini birden adama uzattı. Ondan önce konuşmaya başladı. Selamun aleyküm büyük tüccar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Görüşmeyeli çok oldu. Gözlerimiz yollarda kaldı. Nasıl, kervanı sağ salim getirdin mi? Alışveriş nasıl gidiyor? Mumu'nun yarı şaka, yarı ciddi bir konuşması vardı. Çerçinin ellerini bırakmak istemiyordu. Çerçi, ihtiyarın konuşmalarına, çelimsiz görünüşüne bakarak, Mumu'nun ayaklarında parçalanmış keten ayakkabılar, bacaklarında karısının diktiği şayak bir pantolon, sırtında güneşten yağmurdan rengi atmış eski püskü bir ceket, başında ise keçe takke vardı. Hoşgörüyle güldü. Eh, kervan sapasağlam geldi. Yalnız anlamadığım bir şey var. Tüccar ayağınıza kadar geldiği halde sizler dağlara, ormanlara çekilmiş, karılarınıza da aczayla can verir gibi paralarını sımsıkı tutmalarını söylemişsiniz. Önlerine türlü çeşit mal yığdım ama kesenin ağzını açan çıkmadı. Mumun ezilip büzülerek, kusura bakma arkadaş dedi. Geleceğini bilsek buradan ayrılır mıydık hiç? Yalnız para durumuna gelince şimdilik elimizde avucumuzda 5 kuruşumuz yok. Güzün patatesi satarsak, eh o zaman. Çerçi sözünü kesti Mumu'nun. Sen bu maballları külahıma anlat. Bilirim ben sizin ne kirliçik olduğunuzu. Dağ başında yaşarsınız. Ekin ekmek, kuru ot istediğiniz kadar bol. Çevrenizdeki ormanlar dolaşmakla bitmez. Hayvan beslersiniz, arı yetiştirirsiniz. Ama para vermeye gelince pintilikte bir eşiniz daha yok. Hadi al şu ipekli yorganı. Bir tane de dikiş makinem kaldı. Vallahi billahi o kadar param yok. Hadi hadi, dediklerine inanmıyorum senin. Bu geçkin yaşında pintilikten kurtulamıyorsun. Param pulun kime kalacak? Vallahi yok diyorum. Boynuzlu geyik ana adına yemin ederim ki yok. Bak, al şu kadifeyi, kendine yeni bir pantolon diktirirsin. Alırdım ama boynuzlu geyik ana adına yemin ederim ki... Satıcı elini salladı. Ben de seninle boşuna vakit öldürüyorum. Orospul nerede? Sabahtan Aksa'ya gitmiş olmalı. Çobanlarla işi vardı çünkü. Anlıyorum, anlıyorum. Gönül eğlendirmeye gitmiştir oraya. Tuhaf bir sessizlik oldu aralarında. Mumun bir süre sonra, kusura bakma yavrum dedi. Güzün patatesi satınca. Oho, ölme şeyim ölme. Madem öyle, cıbırlığımızı hoş görsen de. Hadi buyur, çay içelim. Buraya çay içmeye gelmedim ki. Satıcı böyle söyleyerek kaptı kaçtısının kapısını kapamaya başladı. Fakat tam o sırada bir eliyle yanındaki köpeğin kulağından tutarken arabanın arkasından koşmak üzere bekleyen çocuğa takıldı gözü. Hadi şu çocuğa bir çanta al bari. Okula gitmeyecek mi? Kaç yaşına giriyor? Bu düşünce Mumu'nun aklına yattı. Böylesine ısrardan sonra adamdan bir şeyler alması gerekiyordu. Üstelik torunu o güz okula gideceğine göre bir çantaya gereksinmesi olacak demekti. Doğru ya, nasıl da aklımdan çıktı. Kocaman oğlan oldu. 7'sinde, 8'inde şimdi. Gel bakayım buraya. Torununu yanına çağıran Mumun cebinin dibinden buruşuk bir 5 liralık çıkardı. Bu para orada çoktandır duruyor olmalıydı. Oğlana kurnaz kurnaz göz kırpan satıcı, al bakalım çantanı kepçe kulaklı dedi. Bak, ama iyi okuyacaksın. Okumazsan dedenle birlikte hep böyle dağ başında kalırsın. Mumun parasının üstünü alırken, okur amcası okur dedi. Benim torunum akıllıdır. Sonra yine çantasını elinden beceriksizce tutan çocuğa bakarak onu kollarının arasına aldı. Bu iyi oldu işte. Güzün okula gidersin artık. Mumun bunları alçak sesle söylerken nasırlaşmış, ağır eliyle torununun başını hafif hafif okşuyordu.